Ayrım 58, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 610. 136. bölüm. Talis'le 1,5 saat. Dipnot, Fransa Belçika Ortaklığı Demiryolu Şirketi. Irwin yeniden okumak için mahkeme tutanaklarının en ilginç bölümlerinin fotokopisini almıştı. Tüm Lontano, anne babalar, dedektifler, misyonerler, işçiler mahkemede tanık olarak dinlenmişti. Kimse bir şey bilmiyordu ya da dava transkripsiyonları eksikti. Tek kanıt korkuydu. Bulunan her ceset bir tür inanılmaz dehşet sahnesiydi. Sanki tüm topluluk iblisin etkisiz hale getirilmesini beklerken neredeyse yaşamayı durdurmuştu. Buna karşılık Farabo'nun patronları sorunsuz, çok dikkatli, sürekli makilik alana giden bir çalışan portresi çiziyordu. Mühendis katıksız bir psikopat, tamamen iki farklı yüzü olan duygusuz bir canavardı. Korkuları ile cinayetleri arasında bir tür denge kurmuştu. Organize, titiz, dikkatli bir katilin eseri ona, kişisel korkularının etkisi altında parçalanmasını engelleyen, tehlikeli ve ölümcül bir güç veriyordu. Sorulan sorular ve verdiği cevaplardan bazıları şöyleydi. ''Bu kadınları neden öldürdünüz?'' Üst düzey bir saldırı, üst düzey bir cevap gerektirir. Kurbanın cesedini Ankoro yoluna bıraktınız mı? Ben sadece ruhun yollarında dolaşırım. Ben ikinci dünyada dönüp duruyorum. Öldürdüğünüz kadınlar fetişler miydi? Bedenin içinde bilongo sıcaktır. Bilongo daha güçlüdür. Edinilen bilgilere göre bilongo ona çivi çakılarak, üstüne tükürülerek ya da kendi kanını akıtarak heykelde canlandırılan ruhtu. Belçikalı ve Fransız psikiyatrlar bugün hiçbiri yaşamıyordu, Kongo'ya gitmişlerdi. Mühendisin eylemlerinden sorumlu tutulabileceğine dair kesin bir karar verememişlerdi. Psikiyatrik anlamda hasta olduğuna da bir vaftizci Yahya'yı ya da bir Kobodai işi'yi gerçek akıl hastaları olarak değerlendiremedikleri gibi. Onlara göre inanç ile delilik arasında ince bir çizgi vardı. Irwin'i ilgilendiren şey mahkemenin büyücülükle ilgili kısmıydı. Bu konudaki en iyi uzman bir beyaz rahip çıkmıştı. Felix Krauss, aynı zamanda psikiyatrdı. Aşağı Kongo'da yaşamıştı ve şans eseri 1969'dan beri de Lubumbashi'de oturmaktaydı. Genç misyoner Enganga'nın büyü yapan, hastalıkları yayan, insanların ihtiraslarını azdıran büyücülere karşı mücadelede bir adalet savaşçısı, bir büyü bozucu olduğunu açıklamıştı. Siyah ailelerin hizmetinde bir beyaz Enganga olarak Farabo'nun portresini herkesi şaşırtmıştı. Ama Krauss doğru söylüyordu. Mühendis Lontano işçi topluluğunda hep saygı görmüştü. Irwin Krauss'un izini internette aramıştı. Adam artık Leuven Katolik Kilisesi'nde etnoloji ve din bilimleri dersleri veriyordu. Irwin trene binmeden önce onu ziyarete geleceğini haber vermişti. Beyaz rahip Fransızcayı Gentliler veya Brüjliler gibi kaba bir aksanla konuşuyordu. Ona yardımcı olabilirse eğer öyle demişti. Mutlu olacaktı. Bu gerçeği öğrenmek için Irwin'in tek şansıydı. Irwin kurbanların ailelerini de araştırmıştı. Ama Belçika'da adları De Vos, De Montpère, Verhoeven olan çok sayıda aile vardı ve Afrika ile ilgileri olup olmadığını öğrenmek için tüm ailelerle temasa geçmeye ne zamanı ne de imkanı vardı. Irwin bir klasörün en arkasında bulduğu Thierry Farabo'nun bir resmini, tutuklandıktan birkaç saat sonra çekilmiş antropometrik bir fotoğraf inceleyerek yolculuğunu bitirdi. Babası doğru söylüyordu. Dar yüzlü, düzgün yüz hatlarına sahip ve cılız görünüşlü, yakışıklı bir genç adamdı. Saçları ve kaşları sarıydı, şaşkın bir yüz ifadesi vardı. Bu fotoğrafta insanın belki de hala açık olan bir cehennemin efendisini gördüğüne inanması çok zordu. Brüksel saat 18, taksi. Leuven yarım saatlik mesafedeydi. Irwin hep Flandre'ın hayalini kurmuştu ama ziyaret etmeye hiç fırsat bulamamıştı. Bu bölge onun için Rönesans öncesi Flaman ressamları ile Rembrandt veya Rubens gibi 17. yüzyılın ustalarını barındıran bir hazine sandığıydı. Şimdilik gördükleri onu hayal kırıklığına uğratmamıştı. Son derece düz ufuk çizgisi, bakır rengi alacakaranlık, süzgün uzun gölgeler. Ayrıca hepsi aynı kırmızımtırak malzemeden yontulmuş gibi görünen evler ve kiliseler, altın ile kanın düğünü. Leuven yönüne gitmiyor musunuz? Şoför Leuven çıkışını doğuya doğru geçmişti ve güneye doğru N3 yolunda ilerliyordu. Siz bana Louvain demediniz mi? Dipnot, Fransızlar Belçika'daki Leuven şehrini Louvain olarak adlandırır. Ben size, siz bana Louvain la Neuve dediniz. İkisi aynı şey değil mi? Hayır, orası Fransızca konuşan bölgede. Irvin kızgınlığını gizlemekte zorluk çekti. Nasıl yani? Belçika ikiye ayrılmıştır. Fransızca konuşulan Wallon bölgesi, Hollandaca konuşulan Flaman bölgesi. Aslında tam da öyle değil ama. Bunları ben de biliyorum elbette. 1960'lı yılların sonuna kadar Leuven, Katolik Üniversitesi Leuven'de, yani Hollandaca konuşulan bölgedeydi. Ama öğrencilerin yarısı Fransızca konuşuyordu. Her dil kendi ülkesinde konuşulur görüşündeki fanatikler bunu kabul edilemez buldu. Gösteriler, kavgalar oldu. Bizde bu olay bir dil krizi olarak adlandırılır ama amaç farklıydı. Wallen buiten, yani Wallonlar dışarı. Irvin dilin bahane edildiği bir din savaşını düşündü. Sonra iki üniversite olarak ayrılması için oylama yapıldı ve Brabant Fransız bölgesinde son derece çirkin yeni bir şehir inşa edildi. Louvain-la-Neuve mü? Evet, bu oldukça özel bir durumdu. Her şey birkaç yıl içinde yapıldı. Irvin gotik binalar, gotik üçgen çatılar, bölmeli pencere çerçeveleri görmeyi bekliyordu. Öbek halinde ham betondan binalarla, güven telkin etmeyen bloklarla dolu, yayalara ayrılmış bir alanla karşılaştı. Bu tür baştan savma mahalleler banliyölerde olurdu ve iki site arasında da kafeteryalar, kuru temizlemeciler, süpermarketler yer alırdı. Felsefe fakültesinde randevum var. Orası Erasmus Koleji'nde, arabayla giremem. Irvin modern bir çan kulesinin dibinde gri bir meydanın girişinde taksiden indi. İç avluda yürürken ayak sesleri yankı yapıyordu. Gittiği bina az çok eski hatlarla inşa edilmiş yeni bir binaydı. Sivri çerçeveli pencereler, V biçiminde sütun başlıkları olan direkler. Ortaya çıkan sonuç tuhaftı. Sanki eski bir kalıbın içine yeni beton dökülmüştü. Rahip Kraus lütfen. Danışma bankosunun arkasındaki bitkin görünümlü erkek öğrenci işaret parmağıyla tavanı gösterdi. Irvin başını kaldırdı. Kütüphane birkaç kata yayılmıştı. Raflar bir orta avlunun etrafında döner balkonlar oluşturuyordu. Yapının mimarisi beyaz direkler, açık renk ahşaptan korkuluklar, iki renkli yinelenen motiflerden oluşuyordu. Irvin merdiveni buldu. Rahip Kraus psikiyatri ya da etnoloji bölümünde bir yerlerde olmalıydı. 137. Bölüm. 70 yaşlarında olmalıydı ama alabroz kesilmiş beyaz saçları ona çok zinde bir hava veriyordu. Ufak tefekti, üstünde kötü kesimli siyah bir takım elbise vardı. Beyaz yakasını görmek için yaklaşmak gerekiyordu. İki kitap sırasının arasında bir tıbbi etnoloji kitabının üstüne eğilmiş olan Rahip Kraus'un görüntüsü, doğal biyotopu içinde yaşatılmaya çalışılan koruma altındaki bir hayvanı andırıyordu. Yolculuk, geçirdiği uykusuz gece ve diğer şeyler Irvin'i yorgun düşürmüştü. Aşırı nezaket gösterecek enerjisi yoktu. Kendini tanıttı ve sorularını sorabilmek için sakin bir köşeye çekilmeyi talep etti. Elbette dedi misyoner kitabı rafına yerleştirirken, telefonunuzdan sonra o döneme ait notlarımı yeniden okudum. Aksanında Almanca'ya kaçan hoş bir tını vardı. Onları görebilir miyim? Hayır, tıbbi mahremiyet nedeniyle size gösteremem. Beni takip edin lütfen. İyi başlamışlardı. Irvin peşinden gitti. Bu saatte kütüphane boştu. Ahşap hatları canlanıyor ve dans ediyor gibiydi. Önce size bir şey göstermek istiyorum. Korkuluk boyunca ilerlediler. Sonra Kraus manyetik kartıyla bir kapıyı açtı. Beyaz badanalı, penceresiz, küçük odaların sıralandığı bir alana girdiler. Her bölmede üzerleri çivilerle, bitkisel elyafla, iplerle kaplı topraktan ya da ahşaptan Afrika heykelcikleri vardı. Bu sergi Leo Bitremio'ya adandı. Kendisi 20. yüzyıl başında Yomba kültürünü incelemiş ve bu kutsal cisimleri Belçika'ya göndermek için büyük gayret sarf etmiş, Meryem Ana'nın temiz kalbi tarikatının bir misyoneridir. Kralın önünde bile Fransızca konuşmayı reddeden ve sömürgecilerden tiksinen gerçek bir Flaman. beyaz adamın uygarlaştırmak için değil, frengi bulaştırmak için Afrika'ya geldiğini söylüyordu. Irwin bu sergi gezme işini bir bahaneyle geçiştirebilirdi ama bir anlamda bu kültürü öğrenmek için buraya gelmiş olduğunu düşündü. Göğsüne çiviler, küçük sivri dişler çakılmış, jüt bezinden kolsuz bir pelerin giydirilmiş ve baklava şeklinde kafası olan bir fetişin önünde durdu. ''En korkunç parçalarımızdan biri'' dedi Kraus, vahşi bir hayvan terbiyecisi gibi elini heykelin başına koyarak. ''Bu Enkondi, toprak yiyen cinlenmiş çocukları kurtarıyordu.'' Soruşturmam için bu inançları bayağı bir inceledim ve ''Bu inançların ötesinde bir şey, bir metafizik, hatta varoluşun temeli. Siyahlarda ne rastlantı vardır ne de açıklanamaz bir şey.'' Tanrı ile insanlar arasında bir ara kat vardır, ruhların gizil güçlerin katı. Batılılara göre bir Kongolu AIDS'den ölür, bunun Afrika gerçeği ise farklıdır. Oğullarından biri büyücüdür ve hastalık göndererek onu öldürmüştür. Odalar boyunca Minkondiler yeni yontulmuş ahşap parçalarına, çıngıraklarla süslenmiş bez torbalara, iplerle bağlanmış taşlara dönüşerek görüntü değişiyordu. Ayrıca diye devam etti Kraus, babanızın size bu dünyayı açıklaması gerekirdi. Babamı tanıyor musunuz? İnternette teyit ettim, isminiz bir rastlantı olamazdı. O dönemde onunla karşılaştınız mı? Tuhaf ama hayır, onu çok sonra tanıdım. 2000'li yıllarda bize bir sergi için koleksiyonunu geçici bir süre için verdiğinde. Irwin babasının Ninkondilerinin seyahat ettiğini bilmiyordu. Onu en son gördüğümde diye itiraf etti Kraus sevinçli bir yüz ifadesiyle, Ninkondilerini üniversitemize bağışlayacağı gibi bir izlenim edindim. Bu iyi haberdi. Kötü dalgalar yüklü bu korkunç zımbırtılar ne ona ne de kardeşlerine miras kalacaktı. Irwin yarı bitkisel, yarı mineral bir tür hançeri betimleyen, dip tarafına deniz kabuklusu bağlanmış bir palmiye dalının önünde yeniden durdu. ''Delilik ile inanç arasında ne fark vardır?'' diye devam etti Krauss. ''İsa'nın suyun üstünde yürüdüğüne inanmak, psikiyatrik bir bakış açısıyla değerlendirilemez.'' Farabo inancı adına 9 kişiyi öldürdü. ''Hristiyanlarda, Müslümanlarda, Budistlerde din adına kaç katliam oldu?'' ''Geldik.'' Krauss salonun sürgüsünü açtı ve Irwin'in geçmesi için kenara çekildi. 138. Bölüm. Tavan lambaları fasılalarla yandı. Bir dizi okuma masası ortaya çıktı. Oturun. Irwin masalardan birinin arkasına geçip oturdu. Rahip de onun karşısına yerleşti. Bu vesileyle Irwin küçük bir teyp çıkardı. Kaydetmemin bir sakıncası var mı? Hayır yok ama önce size bir sorum var. Lütfen buyurun. Suskun polis oynamanın sırası değildi. Bana Paris'teki bir dizi cinayeti soruşturduğunuzu söylediniz. Kesinlikle. Bu sabah gazetelerde Britanya'daki bir silahlı çatışmada katil zanlılarının öldürüldüğünü okudum. Irwin pembe yalanda karar kıldı. Evet doğru ama raporumu tamamlayabilmek için katillerin ilham aldığı kişinin Thierry Farabo'nun mümkün olduğunca eksiksiz bir portresini çıkarmak zorundayım. Bugünle ilgili ipuçlarını bulmak için çivi adamın geçmişini araştırdığınızı mı söylemek istiyorsunuz? Her şeyi tam olarak anlamamış olabilir misiniz? Irwin gülümsedi. Ona göre din adamları aptallığı teğet geçen bir saflıktaydı. Kraus ise bu kategoriye dahil değildi. Olaylar tahmin edilenden çok daha karmaşık, bu doğru. Finisterre'de öldürülen üç adam çivi adama büyük bir saygı duyuyorlardı ve biz son iki hafta içinde işlenen cinayetlerin faillerinin onlar olduğuna karar verdik. Ama elimizde somut kanıtlar yok. Onların örnek aldığı kişiyi araştırarak yeni ipuçları bulabileceğimizi düşünüyoruz. Belçikalı hala gülümsemeye devam ediyordu. Teybinizi çalıştırabilirsiniz. İlk soru. Farabo'yla karşılaşmanızı hatırlıyor musunuz? Elbette. Yakalandığında Lubumbashi'de bir dispanserde yöneticiydim. Beni çağırdılar ve onun ilk psikiyatri raporunu düzenlemek için Lontano'ya kadar yolculuk yaptım. Tam o işin adamıydım. Doktor ve rahip. Ayrıca Yombe inançlarını da biliyordum. Durumu nasıldı? Şoktaydı. İşlediği cinayetler yüzünden mi? Babanızın onu yakalamak için sürdürdüğü sürek avı yüzünden. Irwin midesinin kasıldığını hissetti. bana bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Pek fazla bir şey bilmiyorum. Bu av haftalarca sürmüş, son derece zorlu bir arazide. Urban hiçbir zarar görmemiş, Farabo'nun fotoğrafını düşündü. Babamın yakaladıktan sonra Farabo'ya işkence yaptığını mı düşünüyorsunuz? Bu kovalamacanın kendisinin işkence, zihinsel bir işkence olduğunu düşünüyorum. İkisi için de. Farabo makilik alanı tanıyordu. Gregoire Morvan'ın ise tam tersine bu arazide hiçbir deneyimi yoktu. Yine de asla vazgeçmedi. Farabo'yu takip etti, onu yakaladı ve Lontana'ya götürünceye kadar onu aç bıraktı. Pes ettirmeye çalıştı. Yaşlı misyonerin sesinde az da olsa bir hayranlık ifadesi vardı. Kaba yöntemlere karşı durması, psikiyatrdı ve merhametten yana olması, rahipti. Gereken bu adam yine de avcının yürekliliğine ve gösterdiği sebata saygı duyuyordu. Bu sadece fiziksel cesaret meselesi değildi diye daha da ileri gitti. Ormanın derinliklerinde Farabo kendi sahasında oynuyordu. Gizil güçlerin sahası. Babanız ise yabancısı olduğu güçlü bir dünyaya karşı tek başınaydı. Buna inanıyor musunuz? Çok kötü bir durumda olduğuna inanıyorum ve onun, tabirim için özür dilerim, taşşaklı biri olduğunu düşünüyorum. Buraya ihtiyar hakkındaki övgüleri dinlemeye gelmemişti. Farabo'yu tedavi ettiniz mi? Eldeki imkanlarla son derece bitkindi. Bir tür katalepsi söz konusuydu. Onu hem gevşetecek hem de gerçeğe dönmesini sağlayacak sakinleştiriciler vermek zorunda kaldım. Ayrıca tanıklarla konuşma imkanı buldum. Tanık olmadığını sanıyordum. Cinayetlerin tanığı yoktu ama şehrin genel atmosferinin tanıkları vardı. Lontano sakinleri 2 yıl sürmüş gerçek bir korkudan kurtuluyordu. Irvin bir kez daha aynı soruyu kendine sordu. Katil kurbanların güvenini nasıl kazanabilmişti? Belki de aradığı ipucu buydu daha sonra. Mahkeme tutanaklarında okuduğuma göre Farabo Enganga olarak tanınıyormuş. En başta insanların ondan şüphelenmesi gerekmez miydi? Siyahlar için hiç kuşkusuz evet, ama kimse konuşmak istemiyordu. Önce korkudan, sonra saygıdan. Onunla ilgili efsaneler dolaşıyordu. Geceleri bütün vücudunu kille kaplayıp çırılçıplak ormanda dolaştığı, iblislerle konuştuğu söyleniyordu. Bir sürü hayvana dönüşebildiği anlatılıyordu. Afrika mavalları. Onu ihbar edebilirlerdi. Hayır, beyaz bir bedende minkondiler yontan bir enganga ne yaptığını biliyordur ve büyük güçlerle donatılmıştır. Sizin bu versiyonu desteklediğini söylenebilir. Farabo sadece bir deli değil miydi? Kendini her yönden tehdit altında hissediyordu. Büyücüler, korkunç güçler. Psikiyatr olarak ona paranoid şizofreni teşhisi koydum. Ama diğer meslektaşlar bu fikirde değildi. Onlara göre sıradan bir dini coşku söz konusuydu. Rahibin aksanı gitgide daha sevimli oluyordu. Cümlelerini dalgalandıran bir rubato. Onu sorgulamayı başardınız mı? Onun güvenini kazandım. Bana hikayesini anlattı. Yani çocukluğunu. Siz biliyor musunuz? Ana hatlarıyla, kendi isteğiyle gitmiş, aşağı Kongolu tarım işçilerinin arasında yaşamış ve Yombe büyücülüğünün sırrına ermiş. Doğru, daha 12 ya da 13 yaşındayken büyücülere yedikleri ruhları kusturmayı, onların görünmez çenelerini ezmeyi başarabilen şifacı olarak ünlenmiş. Sana göre ne zaman dengesini yitirdi, yani ne zaman delirmeye başladı? Söylemesi zor. Ruhlara meydan okuya okuya gitgide kendini tehdit altında ve kuşatılmış hissetti. Sesler duyuyordu. Gördüğü halüsinasyonlar ona ıstırap veriyordu. Öldürmek zorundaydı. Seçme şansı yoktu. Irvin konunun bu en can alıcı noktasına girmeye karar verdi. Bu olayda 4 katilim var ve epeyce de kurban. Gazeteler 3 katilden bahsediyor. Gazeteler polis değil. Benim sorunum bu katillerin cinayetleri işlerken kimse tarafından fark edilmemiş olmaları. Ne bir iz ne de tanık var. Üstelik sanki kurbanlar da onlara en ufak bir direnç göstermemişler. Yani? Lontano'da da aynı şekilde olmuştu. Kimse bir şey görmemiş ve özellikle panik halindeki bir şehirde kadınların hiç kuşku duymadan Farabo'nun peşinden gitmesi anlaşılmaz bir şey. Felix Kraus cevap vermedi, dudaklarında hala gülümseme vardı. Etraf o denli sessizleşmişti ki, Irv'ın havalandırma motorunun gürültüsünü duydu ya da duyduğunu sandı. Farabun'un sırrını biliyor musunuz diye ısrarla sordu. Avlarına nasıl yaklaştığını ve onları nasıl ikna ettiğini biliyor musunuz? Neden hiçbir şekilde kimse onu fark etmedi? Cevap çok basit, bir suç ortağı vardı. Ne? Tam olarak bir suç ortağı değil, daha ziyade bir asistan. Siz neden bahsediyorsunuz, lanet olsun? Kraus bu küfre alınmadı. Tam tersine, filmin sonunu anlatan biri gibi Irv'ın yaşadığı sürpriz onu eğlendiriyordu. Bir sokak çocuğu, 10 yaşlarında bir öksüz. Bir siyah mı? Bir beyaz. Hala hayatta mı? Bilmiyorum. Irv'ın sandalyesinin arkalığına yaslandı. Bütün öfkesi yok olmuştu. Kendisini büyük ikramiyeyi kazanmış gibi hissediyordu. Bana anlatın. Bir Endaga'nın bilgisi tilimizden tilimize aktarılır. Farabon'un da hapishanede ölmeden ya da beyaz toplum tarafından linç edilmeden önce bir çırağa, bir mirasçıya ihtiyacı vardı. Nono'yu buldu. Ona kendi çocukluğunu hatırlatan bir çocuk. Irv'ın transkripsiyonlarda bununla ilgili tek bir satır bile okumamıştı. Olayın bu yönünü tam olarak takip etmedim diye devam etti rahip. Nono hemen Lubumbashi'deki bir dispansere nakledilmişti. Onunla konuşmayı talep ettim. İsteğim reddedildi. Dosyasını görmek istedim, yine aynı cevap. Dava süresince onun varlığından hiç söz edilmedi. Irv'ın bu çocuğun ortadan kaybolmasının sorumlusunun babası olduğunu hemen anlamıştı. Cezalandırmasını bilen, sevmesini de bilir diyen ikinci şans havarisi. Babasını affederken, borçları silerken, hayata yeniden başlamaya izin verirken hep görmüştü ve aynı şeyi suçlulara yaparken de. Onun etrafında bir konsensüs oluşmuştu. Polisler, avukatlar, yargıçlar onu davanın dışında bırakmıştı diye devam etti Kraus. Yeterince acı çekmişti. Travmalarını yeniden canlandırmak gereksizdi. Hangi anlamda acı çekmişti? Öncelikle Kimba inisiyasyonuna tabi tutulmuştu. Ne olduğunu biliyor musunuz? Irvin Reddish'in açıklamalarını hatırlıyordu. Uyuşturmadan sünnet, çiğ et, kimi zaman insan eti yeme, ormanda vahşi yaşam, bedensel acılar. Bana bahsetmişlerdi, evet. Bir de bunlara büyü ayinleri ekleniyordu. Yani her şey onu cinayetlere katıldığına ikna etmeye dayalıydı. Irvin'in başı dönüyordu. Eğer hala hayattaysa bu çocuk 50'li yaşlarda olmalıydı. 2 numaralı çivi adam için mükemmel bir adaydı. Babası ona neden bu çocuktan hiç bahsetmemişti? Size göre Farabo bu çocuğu kurbanlarını tuzağa düşürmek için mi kullanıyordu? Elbette. Bir çocuktan daha savunmasız ne olabilir? Onun görevi belki avı ıssız bir köşeye çekmekti. Belki Farabo hep onun yanındaydı. Ağabeyiyle küçük kardeşi. Belki de başka bir şey. Onun hakkında başka ne biliyorsunuz? Kraus cebini karıştırdı ve masanın üstüne 4'e katlanmış bir kağıt çıkardı. Bunu sizi ilgilendireceğine eminim. Tedavi gördüğü dispanser, rahibe Marcel adında biri tarafından yönetiliyordu. Bir Wallon, araştırdım. Buradan birkaç kilometre uzaktaki Courtrai'de yaşıyor. Irv'ın kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Gerçek olamayacak kadar güzeldi, yani çok çılgınca. Çivi adamın suç ortağı, hayatı travmalarla dolu bir çocuk. Bugün artık erişilebilecek koca bir adamdı. Irv'ın kağıdı açtı ve okudu. Rahibe Marcel Courtrai Beijinage, 14. Beijinage mı? O ne? Eski bir Belçika geleneği, orta çağdan beri, ülkemizde bekar veya dul dindar kadınlar kilisenin çevresine inşa edilmiş lojmanlarda birlikte yaşarlar. Bir tür şehir içinde köy. Hepsi rahibe mi? Tam olarak değil, laik ve hiçbir dine bağlı olmayan kadınlar da var. Günümüzde hiçbiri kalmadı. Sanıyorum son Begin de yakınlarda öldü. Ama köyler hala Marcel gibi emekli olmuş rahibeleri kabul etmeye devam ediyor. Irv'ın ayağa kalktı, heyecanını bastırmakta zorlanıyordu. Kraus saatine baktı. Bu saatte size kapıyı kimse açmaz, nerede kalacaksınız? Hiçbir fikrim yok. Burada kalın, odalarımız var. Irv'ın itiraz edecek gücü yoktu. Ayrıca geceyi bir Katolik üniversitesinde geçirmek ona hayırlı bir iş gibi geliyordu. Olayın çözümü belki de Tanrı'nın gölgesindeydi, biraz çelişkili olsa da. İç avluyu geçtiler. Uzaktan çan sesleri geliyordu. Marcel'e kibar davranın, çok hassastır. Yaşlı hanımlara kaba davranmak gibi bir adetim yoktur. Gerçekten kibar olun demek istiyorum. Kurt Ray de nekahet döneminde amipli dizanteriden mustarip. Irwin Afrika'da geçirdiği onlarca yılın sonunda kadının yıpranmış bağırsaklarının içinde kaynaşan solucanları düşünüyordu. Kuşkusuz bu düşünceden kurtulamayacaktı da. 58. ayrımın sonu. Sayfa 622.